Ayrım 37. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 528. Bonn, 1 Haziran 1958. Dipnot, Bonn'da bulunan bir otelin antetli mektup kağıdına yazılmış. Azizciğim, Akif Süleyman Çelebi'den bahseden şiirinde erişilmez ki Süleyman Dede yükseklerde der. İşte Avrupa. Düsseldorf, Bonn yolunda cadde kilometrelerce beton asfaltla çevriliyor. Ne yazmışlar bilir misiniz? Yol yapımı 4 Mart'ta başlamıştır, 7 Temmuz'da bitecektir. Hani istersen saat kaçta biteceğini de yazacaklar. Bir hastanede muayene oldum. Muhayyilelere sığmaz, dönüşte anlatırım. Paris'in yalnız bir mahallesini, yolları, binaları, taşıtları, eşyasıyla bütün Türkiye'ye dağıt, hemen mesut müreffeh oluruz. Bekle, bekle, geliyorum. Aziz kardeşim, akbaba fena çıkıyor ve tabii düşüyor. Nesi mi fena? Her şeyi. Baskı fena, kapak resimleri fena, karikatürler fena, Adnan Veli'nin yazısı çok fena. Yalçın Kaya'nın yazıları da çok yeknesak, gördün? Bir ayağında mesti var, türküsünden farksız. Öbür ayağında ne var? Semiramis malum hikayeleri yeniden pişirip sunuyor. Selami'nin meşhur hafızası nedense harekete geçmiyor. Kafirin seksüel duygusu galip geliyor galiba. Sen de pek az yazıyorsun. Son gördüğüm sayıda benim anlattığım şu vekille köylü vali mevzunu yazmışsın. Ne kadar güzel başlamışsın, ne kadar güzel yürütmüşsün. Ama sonunda keyfin kaçmış, bitiş sürprizli, veriş fena. Bu hep yazıyı 2 saat sonra bir daha okumamaktan. Şimdi aklıma bir şey geldi. Bir değişiklik, malum ya, okuyucu bıkar ve mutlaka bir başkalık ister. Sen bu aklıma geleni çok güzel yaparsın. Bizim 2 orta sayfamız yok mu? Onu enini boy yaparak bir başlık altında başka gazete olarak dizdirip bağlatalım. Bu sayfayı, yani bu gazeteyi, bütün yazıları, resimler de sen yap. Yalçın, Metin Gökçe, eğer yoğurt gönlünü ayran edersen, Nehar Tüblek Üstad, hepsi sana bu sayfada yardım etsinler. Yaz mevsiminde bu gazetenin adı dalga olursa fena değil sanırım. Şöyle düşünüyorum. Bu sayfa 6 sütun üstüne güzel olur sanırım. Roman için şimdi aklıma bir şey geliverdi. Plajda 2 güzel genç karşılaşır, biri civardaki köşkün milyoner kızı, öbürü başka bir vurguncunun yahut politikacının oğlu. Sevişirler, herkes kıskançlıkla bakar onlara. Bütün sosyete dedikoduları, vurgun dalavere hikayeleri. Halbuki hakikatte biri şofördür, öbürü sofra hizmetçisi. Mevsim sonunda göç başlarken meydana çıkar falan filan. Ama bütün bunlar senin arzuna kalmıştır. İsmi, şekli de, romanı da. Eğer muvafık bulursan çok rica ederim, hemen başla. 2 sayılık karikatür, yazı, başlıklar hazır olsun. O zamana kadar ben de gelirim, bir ilan kampanyası açar başlarız. Bu sayfanın ayrı bir bütçesi olacaktır. Dostluklar gönüllerimizde ama külfetin nimeti de mutlaka lazım. Bugün pazar, Bonn güneş içinde, çanlar çalıyor, sakız beyazı bir Alman kızı kahvaltımı getirdi. Aziz beyim, eğer Allah bana ömür verirse Avrupa'yı mutlaka beraber göreceğiz. Bu saadeti beraber tatmak isterim seninle. Söz veriyorum, yaşarsam yapacağım. Yanaklarını öperim. Meral'e sevgiler, saygılar. Bizim hanım sizden kendine gelen muhabbet mesajlarından bahtiyar. O da selamlar, saygılar yolluyor. Ortaç. Haziran ya da Temmuz 1958. Azizciğim, bugün senden pek ciddi bir ricam var. Hiç düşünmeden kelimeleri aklımdan değil, kalbimden geçirerek yazacağım. Sen öyle yap, beni kalbinle dinle. Beni sevdiğine inanıyorum. Neden mi? Çünkü ben seni seviyorum. Sen haksızlıklara uğramış, acılara uğramış bir insandın. Tanrı sana kendi ışığından bir damla katmıştı. Bu pırıl pırıl zeka neredeyse sönecek, söndürülecekti. Allah beni vesile yaptı, sana kalbimi açmaktan korkmadım. Beraber yeni bir hayatın kapısını açtık. Sen çoktandır layık olduğun şöhrete kavuştun, yine çoktandır layık olduğun rahata, saadete de. Şikayet etmeyecek kadar kavuştun. Çok çalışıyor, çok yoruluyorsun. Evet doğru, ama hiçbir kalem senin kaleminden daha çok kazanmıyor. Zorluklar geride kalmış, uzak yılların boşluklarını, hasretlerini bir anda doldurmak iştiyakındandır. Bu iştiyakta da haklısın. Vallahi Aziz, eğer dünya birinciliğini ben kazansaydım ancak bu kadar sevinirdim. Meral'le evlendiğin zaman kendi kızım, kendi oğlum evlenmiş kadar içim saadetle doldu. Akşam gazetesinin duvar ilanlarında senin koskoca harflerle adını gördüğüm günde, bilmem sen benim kadar duydun mu, felekten öç almanın hazzını, hayır şehvetini duydum. Seni evinde karın çocukların, kalemin kağıdın ve her gün artan şöhretin ve artacak rahatınla memnun gördükçe içim sevinç doluyor. Sakın kendime bir gurur payı çıkarıyorum sanma, darılırım ama bir saadet payı çıkarıyorum. Niçin mi yazıyorum bu satırları söyleyeyim. Dostluklar zaman geçtikçe aşınır, küçücük kızgınlıklar bile büyük dostlukları kemirir bazen. Şimdi dolmuş yeni bir hamle hazırlıyormuş. Hamle dediğin şey bizi şeklen, hacbende taklit etmek. Bir tek hedefi, gayesi, hırsı var. 46 yıl yazı yazdıktan, 36 yıl Akbaba'yı çıkardıktan sonra Baba Ali'den silinip gideyim. Bunu ben sağ oldukça asla yapamayacaklar. Ama benim vefa dolu gönlüm bu burukluklara senin yardımcı olmanı istemiyor. Sen onlara ihtiyaç için değil, olsa olsa ancak hatır için yazacaksın. Hatır mı? Yok yok yok. Elbet benim hatırım senin için onlarınkinden çok öncedir, değil mi? Çok rica ederim Aziz, ismini onlara verme, bu beni çok kıracaktır. Sonra resimli romanı bir an evvel rica ediyorum, bunu hemen hazırlamaya başlayalım. Bilhassa şu 4-5 hafta üstünlüğümüzü bir daha ispat etmeliyiz. Ben seninle yalnız bir odada kendimle hasbihal eder gibi konuşuyorum Aziz kardeş. Bilirim sen göğsünün içinde bir şeyler kıpırdayan adamsındır. Ve beni belki de gözlerin buğulanarak anlamışsındır. Gözlerini öperim. Ortaç. 9 Temmuz 1958. Dipnot yollanmamış mektup. Muhterem efendim, hakkımda beslediğinizi bildiğim iyi duygularınızı mektubunuzda okuyunca bir kere daha sevindim. Her zaman her yerde herkese söylediğim iyiliklerinizi unutacak insanlardan değilim. Akbaba'da çalışmaya başlayalı 4,5 sene oldu. 4,5 senede Akbaba'dan 3 kere ayrıldımsa 3'ünde de kendimi %1 nispette bile suçlu bulmuyorum. Akbaba'dan hiçbir zaman isteyerek, düşünerek, hesap ederek ayrılmadım. Bundan sonra da kendi isteğimle ayrılmam. Akbaba'yı kendimden, kendimi de Akbaba'dan sayıyorum. Akbaba benim için birinci iştir. Akşamdan da, dolmuştan da, hepsinden de önce Akbaba gelir. Bunu yalnız size söylemiyorum. Dolmuşçulara da, akşamcılara da söylüyorum. Siz bana çok zaman inanmadınız biliyorum. Ama ben bütün yazı yazdığım yerlere, elimden gelen, gücümün yettiği kadar en iyi yazılarımı Akbaba'ya yazdığımı, yazacağımı söylüyorum. Hiçbirimiz melek değiliz. Bir insanın insanlık derecesi iyilikleriyle kötülüklerinin muhasebesi sonucunda çıkan neticedir. Ben işte bu muhasebe neticesinde kendimi size ve Akbaba'ya bağlı buluyorum. Ama Ziya Bey, siz benim bir tarafımı hiç bilmiyorsunuz. Ben çok korkuyorum. Nasıl, ne kadar korktuğumu size anlatamam. Her gece saat 3'ten 4'ten sonra, yani sabaha karşı, yazı masamın başından kalkıp evimin içinde dolaşıyorum. Oda kapılarından içeride uyuyanların nefeslerini dinliyorum. Bu evde 7 insan uyuyor. Ben bu 7 insanı beslemek mecburiyetindeyim. Ben bu işi daha ne kadar zaman yapabilirim? Yazı yazacağım, her gün bir öncekinden daha güzel yazı yazacağım. Yazılarımı herkese beğendireceğim. Bu böyle ne kadar sürer? Korkumu anlıyorsunuz sanırım. Yazılarımı beğenmeyecekleri günün nasıl olsa geleceğinden korkuyorum. Bu müthiş bir korkudur. Beni en çok seven sizsiniz. 3 kere kötü yazı yazsam 4. yazımı almazsınız. Almamakta da haklısınız. Herkes böyle. Peki ben ne yapmalıyım? Nasıl çalışmalıyım ki her zaman iyi, güzel, daha güzel, beğenilecek yazılar yazayım? Bu daha ne kadar sürer? O yazamayacağım yazılarımı beğenmeyecekleri gün gelecek diye içimde acı bir korku var. 2 tane kötü yazı yazsam içim içimi yiyor. Geceleri ancak 5 saat uykum ya var ya yok, o da kaçıyor. Aman iyi yazı yazayım diye çırpınıyorum. Benim hiçbir can garantim yok. Ne emekli maaşım var, ne sigortam var, ne bir kenarda birikmiş 500 liram var. Topu topu akşamdan aldığım 23 bin lira avans, bir de arkadaşımdan aldığım 8 bin lira borç parayla arsa alabildim. Size kısmen korkularımı anlatabildim sanırım. Ben yazılarımda, düşüncelerimde genç kalmak, çok, pek çok çalışmak, hem de her gün daha güzel yazmak zorundayım. Bir gün gelecek yazdığım yazıları beğenmeyecekler diye korkuyorum. Korkan yalnız ben değilim, siz de korkuyorsunuz. Mektubunuzda 46 yıl yazı yazdıktan, 36 yıl Akbaba'yı çıkardıktan sonra Baba Ali'den silinip gideyim istiyorlar diyorsunuz. Bu bir korkudur, bunu ben çok iyi anlıyorum. Kurulan hayat düzeninden bir milim geriye gidilmez. Sizin için bu da ancak 36 yıllık Akbaba'nın her gün daha gelişmesiyle mümkündür. Yazılarımı beğenmeyeceğiniz gün gelene kadar sizinle beraberim. Akbaba'nın zaferini kısmen de olsa kendi zaferim sayarım. Ve eğer bir mücadele varsa hiç şüphesiz ben Akbaba'nın zaferini isterim. Ama Ziya Bey, size şunu söyleyeyim. Dolmuşçular Akbaba'nın ve sizin Babı Ali'den silinmenizi istemiyorlar. Bunu katiyen istemiyorlar. Bana inanın, istemiyorlar. Ben onları da tanıyorum. Böyle bir istekleri yok. Hiç olmazsa böyle bir isteğin mümkün olamayacağını bilmeyecek kadar aptal değiller. Olamaz ki istesinler. Dolmuş'a yazı yazmak meselesine gelince, onlar benden 6 aydır ısrarla yazı istiyorlardı. Yazmadım. Bu defa hamle yapacağız diye çok rica ettiler. Sizin mektubunuzu almadan bir ay evvel onlara 4 yazı verdim. Bu 4 yazıyı birden, bir defada değil, her pazar İlhan eve geldi, bir yazı aldı. Şimdi onlarda 4 yazım var. Bu yazılarımı geriye alamam. Benim de sizden bir ricam var. Bu 4 yazımdan sonra ayda bir yazıda Dolmuş'a yazmama müsaade edin. Yazma derseniz yazmam. Ama onlara yazmam demeye utanıyorum. Vallahi utanıyorum. Bana ayıp geliyor. Elbet ben onlara yalnız para için yazıyorum. Yazdığım yazıların bile parasını almadım. Bir mecmuanın benim ayda yazacağım bir yazıyla tutunacağını hiç sanmam. O tutunacaksa tutunur. Bununla beraber siz yazma Aziz derseniz yazmayacağım. Akbaba'ya gelince ona her zamankinden daha iyi yazılar yazmaya var kuvvetimle elimden geldiği kadar çalışacağım. Bunun için de onların yapacağı hamleyi bekliyorum. Onlardan önce biz hız alırız. Resimli romanı ilk 10 tefrikasını Perşembe günü vereceğim. Beni anlayacağınızı, gücenmeyeceğinizi umuyorum. Ama benim için yazmam demenin ne kadar zor olduğunu da lütfen düşününüz. Yine kararı size bırakıyorum saygılarımla. Aziz Nesin. 16 Aralık 1958. Amca. Bu hafta çıkacak 2 yazınız var. İki de şimdi gönderdiğiniz vah vah vah yazısı. Her ikisinin de parasını peşin vereceğim bugün. Lütfen uğrar alırsanız. Badema yazı gelir gelmez intişarı beklenmeden ücreti hemen ödenecektir. Dipnot: Badema bundan böyle, intişar, yayınlama, neşretme. Selamlar, hürmetle Ahmet Koçer. 8 Mayıs 1959. Azizciğim, bu mektubu daha önce de yazmak mümkündü ama bekledim. Bakayım sen bir şey düşünecek misin, sen bir şey söyleyecek misin? Senin de aklına bir şey gelecek mi diye. Biliyordum, düşünmeyecektin, söylemeyecektin. Aklına hiçbir şey gelmeyecekti. Ama yine bekledim. Yalnız kendi kendime karşı haklı olmam kâfi değildi. Sözle, yazıyla itiraf etmesen bile içinden, ulan herif haklı demen lazımdı. Şimdi yazıyorum, darılmaca yok. 1. Bir gün Selami bana bir iki hikaye getirdi, bir gencin diye. Okudum, güzel, Akbaba'ya koyduk. Ertesi hafta yine getirdi, daha güzeldi. Hayretle sordum, kim bu? Tanımazsınız, bir genç. Yok dedim, böyle meçhul genç olmaz, ben yutmam. Bu işin kurdu, söyle bakayım kim? Aziz Nesin dedi. Gelmeni rica ettim, kendine mahsus numaralar yaptı. Gelmez dedi, çekinir dedi. Neyse geldin. 2. Sana bilhassa mübalağalı sevgi, saygı, yakınlık gösterdim. Hayata, insanlara, cemiyete karşı itimatsızlığını kırmak, seni bir muhabbet, bir dostluk şokuyla sarsıp kendine getirmek için. Galiba muvaffak oldum. Senin için benim kulağıma gelenler malumdur. Komünist, vatan haini, askerlikten matruttur, şu bu. Matrut atılmıştır. Benim insanlar hakkındaki düşüncem ve inancım başkadır. Hiç kimsenin fena, ahlaksız, zalim, vatan haini olamayacağı kanaatindeyim. İnsanları kötülüğe sürükleyenler, muhitlerinin merhametsizliği, duygusuzluğu, anlayışsızlığıdır. Sen sahiden müstesna bir kıymettin. Belki buna kendi akılsızlıkların karışarak hayat sana karşı zalim oldu. Yuvan yıkıldı, kalemin kırıldı, nefes alamaz duruma düştün. Çevren sana layık olduğun sevgiyi ve yaşama hakkını verince sen dünyaya yeni bir Aziz Nesin olarak doğacaktın. Seni hiç ayıplamıyor, küçümsemiyor, bilakis manevi büyüklüğünle görüyor, seviyordu. 3. Akbaba'da çalışmaya başladın. Valiye, emniyet müdürüne, başvekile haber verdim. Resmi havayı teneffüs edilir hale getirmek şarttı, bu da oldu. Sonra fena günlerin birikmiş sıkıntıları vardı. Ufak miskin borçlar, kapıcılıktan apartman sahibi olmuş insanlara karşı güç durumlar. Bunları da tasfiye etmek için şahsen borç alıp sana verdim. 4. Gazetelerde ismini ilana başladık. Yavaş yavaş sevilen, okunan, aranan bir imza olmaya başladın. Derken İtalya'da dünya birincisi seçtiler. Bu benim bayramımdı. Sen bile buna bu kadar sevinememişsindir. Bu senin için dünyaya yeniden gelişti. Bir başka aziz nesin doğmuştu artık. 5. Bir saadet ve bir felaket oldu. Akbaba'da Meral'le tanıştınız, saadet. 6-7 Eylül hadisesi oldu, felaket. Yakana yapıştılar. Haksız yere biliyorum ama yapıştılar. Senin için kumandana gittim, konuştum. Paşam, bana inanıyor musunuz dedim. İnanıyorum dedi. Öyleyse yemin ediyorum Aziz'in bu işlerle en ufak bir alakası bile yok. Rahatı yerinde. Yeni bir ev, bir aile kurmak peşinde. Söz verdi, bugün dosyasını getirtip tetkik edeceğim dedi. Ertesi gün beni askeri mahkemeye çağırdılar, dinlediler ve seni bıraktılar. Hani diyeceksin ki, efendi zaten bırakacaklardı. Olabilir. Ama seni zaten bırakacak olmaları benim dostluklarımı yok etmez. 6. Müddei umumi, ya dipnot savcı, Hicabi seni rahat bırakmıyordu. Basın yayındaki Sıtkı Bircalı'ya söyledim. Ertesi gün bana telefon etti. Yusuf Ziya Bey, Hicabi Bey'e söyledim. Artık rahat edecektir. Bu da bir dostluk, bir ağabeyliktir sanırım. Şimdi sorayım sana Aziz. Ya sen bana ne yaptın? 1. İlk fırsatta ihanet ettin. Dolmuş mecmuasına yazdın. Dolmuş hayat mecmuası değildi. Akşam gazetesi değildi. Benim rakibimdi. 2. Sonra Kemal Tahir'le yayın evi kurdun. Mizah yayınlarına başladın. Ben kendi kendime, Akbaba bana yeter dedim. Kitapları o yapsın, kazansın, rahat etsin. Vazgeçtim mizah kitaplarından. Ama sen de Kemal Tahir'le kurduğun işi yıktın. Bana yaramadı ama sonunda sana da yaramadı. Netice, yaptığım iki iş vardı. Bir, Akbaba, sen ona rakip mecmuaya yardım ettin. 2. Mizah yayınları. Yine sen ona karşı bir yayın evi kurdun. 8. Bitmedi. Sonra dolmuş yerine karikatür çıkması için onlara akıl hocalığı ettin. Yalancıktan bir ortaklık tavrı takındın. Benim rakiplerimle o kadar el ele verdin ki kitaplarını bile karikatür yayınları diye çıkarmaya başladın. Kendi elinle hazırladığın karikatür ilanlarını gazetelerde iftiharla seyrediyor, karikatürün birinciliği, Akbaba'nın ikinciliği, taşın üçüncülüğü alacağını herkes, hatta bana bile adeta şehvetle söylüyordun. 8. Bu da olmayınca karikatürle taşı birleştirmeyi, bana karşı tek cephe kurdurmayı düşündün. Galiba Şahap Balcıoğlu'nun evinde toplandınız. Muradına erdin. 9. Sonra başladın abuk sabuk hikayeler yazmaya. Mabatlı hikayeler. Dipnot arkası yarın türünden. Biri birisinin aynı. 7 sayı sürecek, ayıp denecek kadar kötü hikayeler. Bunlara 100 lira alıyordun. Bunları vermek için Göztepe'ye adam göndermemi istiyordun. Sen bu hikayelerin rezalet olduğunu bilmiyor muydun Aziz? Biliyordun. 100 lira değil 100 para etmeyeceğini bilmiyor muydun Aziz? Biliyordun. Telefonda rahatsız edilmiş, yorgun bir büyük adam sesiyle konuşmaya başlamıştın. Lütfen yazıyordun, lütfen cevap veriyordun. Aziz, hikaye karışmış, bak okuyayım dinle diyordun. Telefonun öbür ucunda yüzün buruşmuş dinliyordun. Evet, karışmış galiba. Sonra, uf, niçin rahatsız ediyordum seni? Efendim, ben yazamıyorum, ben yazmamalıyım. Tuhaf şey, sen ne yaparsın Aziz Bey? Müteahhit misiniz, mebus musunuz, elektrikçi misiniz? Sen yazarsın. Hem de günlük mizah gazetesi çıkarmak isteyen, dosyalar dolusu yazacak konuları olan bir yazar. Hayır Aziz, ben seni anlıyorum, ben seni tanıyorum. Sen de vücut yapısına sığmayan bir dev gururu da değil, eski bir kelime kullanayım, bir dev mehveti vardır. Dipnot mehvet, gurur, azamet, kibir. Sen benden dostluk görüşünü unutamıyor, affedemiyorsun. Bana karşı bundan dolayı adeta bir husumet var içinde. Sana anlatamayacağım ve anlayamayacağın kadar küskünüm. Bana dünyada en büyük kötülüğü sen yaptın. İçimdeki insanlara karşı beslediğim güzel duyguyu, büyük güveni yaraladın. Yazı yazıp yazmayışın bu yaranın yanında pire ısırığı bile değil Aziz. Sen lüzumsuz, manasız, sebepsiz ve bilhassa çok akılsız bir iş yaptın. Peyami ile kavga çıkardın. Ne oldu? Dünyaya yeniden gelen herkesin sevgilisi Aziz'i, yeniden eski sevimsiz, tehlikeli, cemiyetin fena gözlerle baktığı Aziz yaptın. Her sınıftan, her seviyede ve yaşta insan, bana sana karşı duydukları nefreti, husumeti söylediler. Pek mühim bir adam, kime yutturuyor o dedi. Günlerce sütunlar dolusu cevapla işi gürültüye getirecek güya. Hepsi yalan diyebilir mi? Hayır. Sadece şüpheli esbabı mucbirler gösterdi. Dipnot, esbabı mücbire zorlayıcı nedenler. Ben yine müdafaa ettim seni. Bütün zekamla ve kalbimle. Yalnız bu kadar da değil, seni sarsıntılardan kurtarmak, kendine karşı güvenini tazelemek için yalan söyledim. Aziz, herkes hele gençler hep sana hak veriyorlar dedim. Bu yalan kıymetini bilen insan için ne büyük, ne tatlı, ne güzel ve ulvidir. Ben Almanya'dayken Ahmet Bey birkaç kere telefon edip senden yazı istemiş. Verdiğin cevap malum. Artık büyük yazar oldun. İmzan ufalarak, bozularak, lütfen bir günlük gazeteye sığabiliyor. Hani şu peyamiye dediğin, peya, pepe, puf, yok mu? Onu herkese, hepimize söylüyorsun artık. Kabul Azizciğim, peki. Yalnız senin bitti demenle münasebetimiz bitmez. Benim de bitti demem lazım. Nasıl mı? Aramızdaki biri 1000, öbürü 500 liralık iki borç senedini ödemekle. Madem ki münasebetimiz bir dostluk selamından ibaret kaldı, arada başka bir şey yok, bu pürüzü de silmek lazım. Şimdi senden rica ediyorum Aziz, borcunu ne gün ödeyeceksin? Bana ilanlarını bile hazırlayıp verdikten sonra sen vaat ettiğin çizgi romanı bile yazmadın. Yalnız Çetin ile yazamayacağım, vaktim yok diye haber yollayıverdin. Baba Ali Caddesi'nde her tokata öbür yanağını çeviren İsa ben mi kaldım? Mektubuma son verirken bir şey daha söyleyeyim. Akbaba yine her zamanki gibi senindir. Ben yine bütün dostluğumla, ağabey duygularımla seninim. İstediğin zaman kapım da, kalbim de sana açıktır. Kısacık bir cevap rica ederim. Gözlerinden öperim, Ortaç. Tarihsiz, dipnot, yollanmamış mektup. Bu mektubun bir başka taslağı için bakınız sayfa 482-484. Pek muhterem Ziya Bey, sizinle bazı meseleleri mektuplaşarak konuşabiliyoruz. Son kitabım için forması 50 lira vereceğinizi umdum ve bu kadar para istedim. Bana forması 30 liradan 340 lira eder, seni memnun etmek için 400 lira vereyim diyorsunuz. Kağıt fiyatları ve kitap maliyeti arttı, bunların artması telif ücretinin de artmasını icap ettirmez diyorsunuz. Siz nasıl 24 senedir Akbaba'yı çıkardığınız, ondan evvel de basın hayatında bulunduğunuz için büyük tecrübeleriniz varsa ve gerçekten sahip olduğunuz kavrayıcı zekanızla gözünüzden bir şey sekmezse, ben de 15 senedir kolumun altında gazete satmaktan, Levent'te her sabah evlere gazete dağıtmaktan tutun, musahihliğine, her sahada gazete muhabirliğine, yazı işleri müdürlüğüne, sekreterliğine, havadis muharrirliği, fıkra muharrirliği, hatta birinci sınıf bir gazetede kısa zaman basın muharrirliğine, idare işlerine, muhasebesine kadar bu gazeteciliğin her tarafında çalıştım. İyi yaparım, fena yaparım ayrı mesele. Ama memleketimizde memleketimiz ölçülerine göre bu işin bilmediğim tarafı yok. Binaenaleyh bir kitabın ne kadar satacağını, ne kadar kar bırakacağını, masrafını, telif ücretinin ne olması lazım geldiğini bilirim. Hiç insafsız insan da değilim, haksız bir talepte de bulunmam. Benim yüzümden zarara uğramanız değil, az kazanırsanız bırakın üzülmeyi, kendimi suçlu bulur, mahcup olurum. Elbette bizim çalışmalarımızla siz kazanacaksınız ki bizim de bu birlik kazançla bir nispet içinde hissemiz olsun. Sizin her zaman söylediğiniz gibi insan içinden geçenleri söylemeli ki iki taraf da rahat olsun. Müsaade ederseniz ben de söyleyeyim. Ben size 3 cilt antoloji yaptım. Doğrusu ben bu antolojiler için bana telif ücreti vereceğinizi umdum, bekledim. Bu da gayet tabii hakkımdı. Size bunu anlatmaktan utanırım. Bir antoloji yapmak hemen oradan buradan yazıları makaslayıp doldurmak değildir. Oraya gidecek bir hikayeyi seçebilmek için ne kadar uğraştığımı, yalnız bir muharririn kaç hikayesini okuduğumu tahmin edersiniz. Ben bir cilt antoloji yapana kadar bu kadar zamanda ve bu kadar emekle yine o cilt kadar hikaye ve roman yazardım. 3 cilt antoloji bitince siz bana aynen, aman Aziz, ay antolojilerden para mı alacaktın dediniz, hayret ettiniz. Suçluymuş gibi utandım. Size bunu söylediğime 1000 kere pişman oldum. ve bana ayda 200 elime geçen 175 lira kitaplardan verdiğinize göre çıkan zaman içine bölünürse her antoloji, tahsiye, tertibi, matbaalarda uğraşma, kapağı ve hazırlaması da dahil her antoloji için 85 lira aldım. Antolojiler furya satış yapmadı. Zaten böyle eserler birdenbire satılmaz. Ama satışları garantidir. Birinci cilt 12, ikinci 9, üçüncü 8 bin basılan antolojilerden neşriyata devam ederseniz 3 sene sonra elinizde bir tane bile kalmayacağına bahse girerim. Şimdi sizden rica ediyorum. Lütfen Zahir Güvem diye sorunuz. Varlık Yayın Evi'ne yaptığı Miza antolojisinden kaç para telif ücreti almıştır? 5000 basılan bu antolojinin 5 sene sonra yapılan ikinci baskısından ikinci defa ne telif ücreti almıştır? Ve lütfen bizimkiyle Varlık antolojisini karşılaştırarak iyi fena demiyorum, hangisinin daha büyük emek mahsulü olduğunu tetkik ediniz. Ama biz sizinle daha evvel bu antolojilerin fiyatı üzerinde konuşmadığımız için benim hiçbir şey söylemeye hakkım yok. Sonra siz bu antolojiyi basmasaydınız başkası basar mıydı? Elbette basmazdı. Ben sizin yaptığınız kitap neşriyatı yüzünden ayda 170 lira kazandım. Bunlara samimi olarak teşekkür ederim. İt kuyruğu için forması 30 liradan 240 lira aldım. Düğümlü mendil için forması 40 liradan 400 lira aldım. Dipnot: Aziz Nesin'in 1955'te Takma adla yayımlanmış, daha sonra yayımlanmamış bir polisiye romanı. Kadın olan erkek için... Dipnot: Aziz Nesin'in 1955'te yayımlanmış, daha sonra düzeltmeye fırsatı olmayıp yayımlanmamış bir romanı. Kadın olan erkek için forması 30 liradan 270 lira aldım. Yedek parça için forması 37 liradan 300 lira aldım. 3. Şimdi Yepetaş için forması 50 lira istedim. Dipnot: Yepetaş Aziz Nesin'in daha sonra Filhamdi adıyla yayınladığı kitabın ilk adıdır. Yepetaş adlı bir öykü Filhamdi adlı kitabında yer almaktadır. Bunu kağıt fiyatları arttı, maliyet arttı, binaenaleyh telif ücreti de artsın diye istemedim. Çünkü bu artışlara karşılık kitap fiyatlarının artmadığını biliyorum. Bunu şunun için istedim. A. Kağıt fiyatları ve maliyet artmıştı ama kitaplarımızın formaları inmiştir. Eskiden 8-9-10 formayı 1 liraya verirken şimdi 6 formayı 1 liraya veriyoruz. B. 12 formayı 2 liralık bir kitap yapacağımıza göre kapak kağıdı masrafı 2 tane 1 liralık kitap masrafından yarı yarıya azdır. Netice olarak kağıt ve maliyet artışı bizim azalttığımız formalardan daha fazla değildir. Değişiklik zarara değil, kârıdır. Benim kitaplarımı siz basmasaydınız biliyorum ki başkası basmazdı. Ama iş böyledir diye Halil Lütfi gibi düşüneceğinizi sanmam. Siz kitaplarımı bastıktan sonradır ki Yepetaş'ı size vermeden önce basmak için bana 1000 lira verdiler. Bunu size şimdi söylemek mecburiyetindeyim. Netice itibariyle muhterem Ziya Bey, katiyen tek taraflı düşünmüyorum. Ve daha çok sizin tarafınızı düşünüyorum. Sizden evvelce Akbaba yazıları için 100 lira haftalık istediğim zaman haksız değildim. Bugün de kitap formasına 50 lira istediğim için haksız değilim. Size bunları haklı olduğumu anlatmak için yazdım. Yoksa 200 lira daha istemiyorum, katiyen istemiyorum. Verseniz de almam. 200 lira bozuk düzen hayatımı tanzime yetmez. Ama kabul edin ki haklıyım. İnsanlar sustukları zaman bilmediklerinden, anlamadıklarından, akıllarının ermediğinden değildir. Dipnot: Mektup burada bitiyor. 37. ayrımın sonu. Sayfa 543.